Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özdem ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne bakandan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 6 Aralık 2021 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde tüm dinleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizde sizlerle olacağız. Tuna'ya yazılan şiirlerle başlayan yolculuğumuza bu hafta destanlarla devam edeceğiz. Bu destanlar ya türküler gibi ayrılık kokar ya da yiğitlik makamında oturur. İşte bugün böyle bir destanı paylaşacağız. Bu destan Deli Mehmet'in destanı, bu destan Kuru Kadın'ın, bu destan Serden Geçtiler'in, Akıncıların, Gaziyanı Rum'un destanı. Tuna'ya yazılan destanları konuşmak üzere Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız canlı telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Efendim programımızın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemizde sizlerle olacağız. Sizler için yine güzel bir kitap seçtik bu hafta. Kitabın ismi Çocuklarım. Sosyal hizmet uzmanı ve yazar Hulusi Armağan Yıldırım telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Kendisiyle Çocuklarım kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Sakın kaçırmayın. Güne bakan başladı.
Yalnızlık çöktüğü zaman uyku ortasında bir kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Kır çiçeklenir. Gecenin ucunda gün aralanır. Yar sevdası ile yürek bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni. Su olup akarsın, kır çiçeklenir. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır.
Tuna boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizde devam ediyor. Efendim, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler şu anda telefon hattımızda. Sayın Hatipler, merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler kıymetli hocam. Bugün yine Tuna'ya yazılan destanları konuşacağız. Önce hikayeleri konuştuk, şiirleri konuştuk, türküleri konuştuk. Sıra geldi destanlara.
Evet,
Deli Mehmet'in destanı, bir de Kuru Kadın'ın destanı. Bu ikisini ele alacağız inşallah.
Evet, aslında bu da bir hikaye ama destanlaştırılmış bir hikaye. Deli Mehmet'ten söz ettik. Aslında hikayede geçen Deli Mehmet ve Deli Hüsrev, bu bahse konu kalede bulunan iki akıncı, iki derviş aslında. Bunlarla alakalı şeyler söylemek istiyorum. Bu tür dervişler Serhat boylarında akla hayale sığmayacak kahramanlıklar yapmış isimlerdir, akıncılardır. Yani baştan itibaren bunlar için en önemli meselenin Tuna'nın üzerinden en önemli terfinin, rütbenin Tuna üzerinden geçip gitme olduğunu defaatle bu program çerçevesinde söyledik. Bunu ben söylemiyorum, Suzu Çelebi söylüyor. Dolayısıyla bu destana, bu hikayeye girmezden evvel bu Deli Mehmet, Deli Hüsrev'in kim olduğunu da, neler olduğunu da söyleyelim. Bunlar aslında Anadolu dervişleri. Bunlar her zaferden sonra komutanları onlara rütbe, kaftan, nurassa, süslü mücevherlik, kılıç gibi şeyler vermeye kalkınca biz bunları istemeyiz. Fani vücuda kefen gerektir. Bu tür kaftanlar ancak cahilleri sevindirir diye bunları geri çeviren, bunları reddeden, dünyaya ait hiçbir şey istemeyen ve ömürlerini sadece ve sadece rızayı bari dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasına adayan insanlar. Hani Muhyi'nin bir izin verirseniz bir dörtlüğünü ya da iki dörtlüğünü okuyayım. Buyurun. Çok hoşuma gider bu Cumhur ilahisi. Derviş bizi tan eyleme, Hak ismin okur dilimiz. Sakın efsane söyleme, Hazrete varır yolumuz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, taşramızdan sormak ile, kimse bilmez ahvalimiz. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine dedik beli, gören bizi sanır deli, usludan yeydir delimiz. Muhyi sana ola himmet, aşık isen cana minnet, cümle alemlere rahmet, salar şu yoksul elimiz. Tevhid eden deli olmaz, Allah diyen mahrum olmaz, her seher açılır solmaz, bahara erer gülümüz. Muhyi'nin bir cumhur ilahisi olarak geçer bu. İşte bu Muhyi'nin bu ilahisinde, bu şiirinde söz ettiği parmak ile sayılmayan, kırmak ile tükenmeyen dervişler bunlar. Deli Hüsrev, Deli Mehmet, bu kahramanlık öyküsü Deli Hüsrev'in, Deli Mehmet'in, bir de bu kaleyi savunma görevi hasbelkader üstünde kalan, o bölgede görev yapan, o Greşgel Kalesi'nde görev yapan kuru kadının destanı, kuru kadının, evet, hikayesi. Geçen hafta hemen Ziyetvar yakınındaki Kapuşvar'da Kapuşvar'ın alınması için Osmanlı askerlerinin gittiği, Ziyetvar'da bulunan Nemçe dediğimiz Avusturyalıların da bunu fırsat bilerek oraya yakın Greşgal Kalesi'ni almak üzere 2000 kişiye yakın bir askeri oraya gönderdiğinden bahsettik ve kaleyi Vire ile teslim almak istediklerinden söz ettik. Orada kalmıştık. Vire'nin ne olduğunu geçtiğimiz haftalarda Estergon'u anlatırken anlattık. Bir cümle söyleyelim. Bir kalenin, bir şehrin Vire ile teslim edilmesi savaşmadan beyaz bayrak çekilerek verilmesi anlamına gelir ki o zamanki harp hukukuna göre de o şehirde yağma, o kalede yağma yapılmaz anlaşarak teslim edildiği için. İşte Avusturyalılar başlarında Kreçin olmak üzere bu 114 askerden, 114 çoğu da bunların geri hizmet askerinden ibaret olan, 114 dervişten ibaret olan savunma gücü bulunan kaleyi bir ele teslim almak isterler. Kaledekiler bunu tartışır, işte başlarında kuru kadı. Fakat bakar ki hiç kimse kaleyi vireyle teslim etmek istemez. Tam tersi, herkes savaşmak ister. Bunun üzerine günlerden cumadır ve arife günüdür. Bunun üzerine kuru kadı dua etmek üzere ellerini kaldırdığında Deli Mehmet kuru kadıya adeta karşı çıkar. Der ki ya bırak dua etmeyi efendi, gaza edelim. Gaza duadan eftaldir. Sen bizi bu şekilde dualarla oyalama, aç şu kapıyı, küffarın üstüne, Nemçelilerin üstüne gidelim, saldıralım diye karşı çıkar. Bunun üzerine kuru kadı ellerini düşürür ama sonra da der ki onlara, tamam savaş kararımızda, kaleyi vireyle teslim etmeme kararımızda karar aldık hep birlikte, böyle bir şeyi reddettik ama bugün arife, aynı zamanda cuma namazı, gelin bir cuma namazı birlikte kılalım, ondan sonra da savaşırız der. Hep birlikte cuma namazı kılarlar. Buna razı olur kalevikiler. Bu arada cuma namazı esnasında da daha önceden haber uçulan komşu kalelerden de işaret topları gelmeye başlar. Bu işaret toplarının anlamı, biz dört nala geliyoruz, sabırlı olun. Hani Yıldırım Beyazıt'ın Tuna Boyu'nda ilk sohbetlerimizde söylediğimiz Nibolu'da Doğan'a, kalenin muhafızı olan Doğan Bey'e söylediği gibi, geldim bire Doğan, yetiştim bire Doğan diye bağırması gibi. Evet. Bu işaret topları da kaleyi teslim etmeyin, size yardıma geliyoruz, dört nala yoldayız anlamı taşıyan işaretlerdi bu işaret topları. Velhasılı kelam, kale savaşa hazır vaziyette, cuma namazı kılınmış, duygular olabilecek en üst seviyede ve kuru kadı. Buradan ötesini Ömer Seyfettin'den birlikte gidelim inşallah. Kuru kadı eliyle hisarın kapısını açar ve Girişgal gazileri de o Deli Üsrev, Deli Mehmet başta olmak üzere Allah Allah naralarıyla, Allah Allah nidalarıyla müthiş bir çöl fırtınası gibi fışkırırlar ve iki koldan o kalenin dışında, kalenin yüreğiyle teslim edilmesini bekleyen Nemçelilere saldırırlar. Bu iki koldan saldıran 114 kişilik ekipten kollardan birinde Deli Hüsrev var, az önce bahsettiğim dervişlerden. Diğerinde de Deli Mehmet var. Ova'da Girişgal'e gelen yollardan bir toz dumandır kalkar bu saldırıyla birlikte. Nice bin atlı kaleye geldi de oradakilere imdada yetişti diye düşünülür. Oysa epi topu oradaki asker sayısı 114'tür. Düşman böyle bir saldırıyı da beklemez, kaleyi nasıl olsa bir ele teslim edecekler diye düşünürken böyle bir saldırı karşısında şaşırır ve bozguna uğrar. Ama büyük bir müsaademe, büyük bir çarpışma, büyük bir kılıç kılıca, göğüs göğüse bir çarpışma vardır. Deli Mehmet'le Deli Üsrev'in takımları düşmanı kaçırmamak için ince sarar. Kuru kadı da bu arada kadılık cübbesini atmış, elinde kılıç, hem bir taraftan savaşır hem de beraber olduğu dervişleri de, gazileri de cesaretlendirir. Deli Üsrev bir sarhoş gibi Avusturyalıların komutanı olan Kraçi'nin muhafız alayına saldırır ve bildiğiniz bir savaş hali. Bu hal devam ederken belki de destanın iki çarpıcı noktası var. Onlardan birisi gerçekleşir. Tam o anda kuru kadının gözleri Deli Mehmet'i arar, bakınır, göremez ama o esnada yüreği ağzına gelir gördüğü manzara karşısında. Düşman safına karışıp kaynaşan kolun arkasında iri bir vücut yere uzanmıştır. 50-60 adam kadar kendisinden 50-60 adım kadar kendisinden uzaktadır kuru kadıdan. Siyah, yüksek atlı bir şövalye uzun bir kargıyı bu uzanmış vücuda saplamaktadır. Durmaz, ilerler. Koşarken o şövalyenin, Nemçeli askerin ayağı bir taşa takılır, yuvarlanır. Kılıcı bu arada düzeltiyorum. Kuru kadı da bunun arkasından koşarken yuvarlanır, tekrar kalkar, kılıcını eline alır, doğrulur. Tam koşacağı tarafa bakar. O anda da o vücudu mızraklayan şövalye atından inmiştir. Kargıladığı şehidin başını teninden ayırır. Bir anda bu kestiği baş elinde yine siyah bir ifrit gibi şahlanan atına sıçrar, biner ve kaçmaya yeltenir. Kuru kadı bütün kuvvetiyle ona yetişmek için koşarken sol ilerisinde Deli Hüsrev'in kalkanını bir taraftan Deli Hüsrev'in kalkanını salladığını, yanındakilerle mücadele ettiğini görür. Öte yandan da Deli Hüsrev'in şu şekilde bir nida ile bağırdığını duyar: Mehmet! Mehmet! Deli Hüsrev Deli Mehmet'e seslenmektedir. Mehmet, canını verdin, başını verme Mehmet. Bu nara o kadar müthiş, o kadar müessir, o kadar yanıktır ki kuru kadı vah Deli Mehmet'miş diye olduğu yerde kala kalır. Durur durmaz o an 40 adım kadar yaklaştığı kesik başlı şehidin yerden fırladığını görür. Nefesi tutulur, şaşırır. Bu başsız vücut uçar gibi koşar ve kendi kellesini, kendi başını götüren zırhlı şövalye yetişir. Eliyle öyle bir vuruş vurur ki o lanetlenmiş şövalye hemen yüksek atından tepesi üstü yuvarlanır. Götürmek istediği baş, Veli Üstad'ın başı elinden yere düşer. Veli Mehmet'in başsız vücudu canlıymış gibi eğilir. Yerden kendi kesik başını alır ve hemen oracağı yorgun bir kahraman gibi uzanıverir. Bunu Mustafa Bey, bunu Kuru Kadı'dan başka hiç kimse görmemiştir. Herkes kaçan düşmanı kovalamaya devam eder. Yalnız Kuru Kadı'dan başka bunu gören bir tek yalnız Deli Üstev'dir. Deli Üstev, Deli Mehmet'in bu hareketinden sonra yüzün ak olsun ey yiğit diye bağırır. Sonra Kuru Kadı'ya doğru koşarak sorar. Nasıl? Gördün mü bu civanı? Kuru Kadı'da ses yoktur. Tekrar sorar. Görmedin mi? Kuru Kadı sesini çıkaramaz. Gördüğü olay nedeniyle orada donar kalır. Olduğu yerde dimdik kalır. Sanki ölmüştür. Deli Üstev onun bu şaşkın halini bilir ve şaşkınlık halinde olduğunu anlar ve onu sarsar. Ne durursun? Ne durursun be can? Ne oldun? Haydi gazaya. Düşman kaçıyor. Diye onu sarsarak o donmuş halinden, duruk halinden uyandırır ve adeta Kuru Kadı'ya yeni baştan can verir. Tekrar Kuru Kadı'da mücadeleye devam eder. Er Meydanı'nın kanlı yüzüne gece, bu Ömer Seyfettin'in çok güzel bir ifadesi. Er, oradan devam edeyim. Er Meydanı'nın kanlı yüzüne gece siyah saçlarını dağıtırken bir münadi, bir çağırıcı, bir tellalın gaziler hisara sadası duyur. Dönen gaziler içinde, dönen gaziler içinde kılıcından kanlar damlayan, kanlar damlayan Kuru Kadı birkaç sipahiyle dışarıda kalır. Yaralıları taşıtır, şehit olanları saydırır. Tam 19 şehit vardır. Buna mukabil Nemçillerin o kahramanlık taslayacak olan ordusunda çok daha fazla, 64 tane ceset vardır. Diğer ölülerini alıp kaçırmışlardır. Kuru Kadı bu kalenin dışında sabahtan beri yemek yememiş, su içmemiş, savaş hali yani. Savaşmış, dinlenmemiş.
Çok ve zor günler, toplat, evet.
Evet, toplattığı şehitleri hisarın önündeki meydana yığdırır. Şehit Deli Mehmet'in naaşını da o şehitler arasında kendi bulur. Kesik başı koltuğunda uyur gibi sakin yatmaktadır. Olduğu yere onu gömdürür. Toplamaz diğer şehitlerin yanına cesedini, mübarek bedenini. Sonra yanındakileri uzaklaştırır. Bu taze mezarın başına çöker Kuru Kadı ezberden. Bizim zaman zaman sekerat hali dediğimiz, can vermek üzere olanlarımızı okuduğumuz, zaman zaman da toprağa sakladıktan sonra okuduğumuz Yasin-i Şerif'i okumaya başlar. Artık dışarıda, kalenin dışında kimse kalmamıştır. Yalnız uzakta palanga kapısında bir nöbetçi vardır. Kuru Kadı okurken, Yasin-i Şerif'i okurken önündeki mezarın birden yeşil nurlarla tutuştuğunu görür. Sesi kısılır, dudaklarını oynatamaz, çeneleri kilitlenir. Bu yeşil nurun içinde Deli Mehmet'in kanlı boynuna sarılmış.
Evet.
Beyaz kanatlı bir melek görür. Hem onu nurdan elleriyle okşuyordur melek, hem de açık alnını öpüyor. Bu sıcak, bu yeşil nur büyür, büyür ve taşar. Bütün alem bu nurun içinde kalır adeta. Kuru Kadı'nın gözleri kamaşır, ruhu yanar ve kendinden geçer. Onu daha önce ilk defa böyle derin bir uykuya dalmış gören yoldaşları zorla onu kalenin dışından kaldırırlar. Koltuk altlarına girerek onu kaleye sürüklerler adeta. Kuru Kadı bu halde kalenin içine girer. Dili tutulmuştur, cevap veremez, konuşamaz. sarhoş gibi sallana sallana kalenin içine girer. Hala titremektedir piril piril. Kalenin içinde Deli Hüsrev'in yanından yakınından geçerken durur. Deli Hüsrev acaba ağlıyor mu yoksa inliyor mu diye merak eder. Bir bakar ki Deli Hüsrev şıkır şıkır atını kaşağı yapıyor. Keyifli bir türkü söylüyor. Kuru Kadı şaşkın ona seslenir. Hüsrev. Hüsrev cevap verir Deli Hüsrev. Efendim. Kapı açılır. Kaşağı elinde. Kolları sıvalı. Başı kabak. Deli Hüsrev Kuru Kadı diye Kuru Kadı bir şey sormadan cevap verir. Gördün mü Deli Mehmet'in zevkini? Kuru Kadı daha da şaşkındır. Siz de benim gibi buradan gördünüz mü diye sorar. Çok güzel bir ibare. Şu olduğu gibi söyleyeyim. Deli Hüsrev'in cevabını gözlüğe hop gizli yoktur der. Yani gözü açık olana görünmemek yoktur diye cevap verir. Tabii sonra da yüzünü kapatır. Onlar için normal bir olay ama Kuru Kadı şaşkın, Kuru Kadı titriyor. Palanga'da sabahı dar etti. Güneş doğmadan Deli Mehmet'in mezarına koşar. Artık bütün gününü, günlerini bu mezarın başında geçirmeye başlar. Ve beş vakit namazlarını bile cemaatine bu kabrin başında kıldırmaya kalkar. Ne hacet dilese, ne murad etse ona nail olur. Girişgal'de komşu palangalarda artık Kuru Kadı içinde bunun bu halinden dolayı herkes Kuru Kadı gitmiş adeta Deli Kadı gelmiştir diye söylemeye başlarlar ve bir müddet sonra da kadılığını da elinden alırlar. Deli Kadı olarak bilinir ve artık gerçekten de bir deli gibi sağda solda gezer ve her gördüğü kişiye de Deli Mehmet'in kabrinde gördüğü o yeşil nuru, gördüğü melaikeyi, Deli Mehmet'in bu savaşta başının nasıl koparıldığını, nasıl başının geriye aldığını herkese anlatır. Bir müddet sonra da onun bu anlatmalarının üzerine tadı kaçar, perişan olur. Kimse yüzüne bakmaz, o kimsenin yüzüne bakamaz. Nihayet bir gün Deli Hüsrev'e rast gelir. Deli Hüsrev ona der ki, aptal, ahmak, neye gördüğünü halka söyledin? İnsan gördüğünü kale geçirirse kazandığı hali kaybeder.
Evet, eğer bir daha yaşayamaz derler.
Evet, eğer sussaydın gördüğün keramete ölünceye kadar şahit olacaktın. Artık bu anlatmalardan sonra Kuru Kadı belli ki bunu göremez. Ve nihayetinde göremez hale gelince de perişan olur. Tekrar görmek için çırpınır, işte Deli Hüsrev'le dediğimiz olaya karşılaşır. Bunun üzerine Kuru Kadı Deli Hüsrev'e çok perişanım der. Gel beni bu gaflet uykusundan uyandır. Benim o görmüş olduğum ahval ne hikmettir? İçinde aklımı kaçırdığım bu mehabet, bu heybet nedir? Benimle senden başka onu gören oldu mu? Der. Bunun üzerine Deli Hüsrev, bir gören daha var. O can herkese görünmez der. Kimdir diye sorar Kuru Kadı merakla. Deli Hüsrev cevap verir, bilemezsin. Başkaları görmedi de biz ikimiz niçin gördük diye sorar Kuru Kadı. Hem telaşla hem merakla Deli Hüsrev'in cevabı çok anlamlı ve güzeldir. Der ki Deli Hüsrev, başkalarının görmeyip sadece ikimizin görmüş olması şehitlik müjdesidir. İkimiz de mutlaka şehit düşeceğiz.
Evet. Kıymetli hocam, hakikaten o kadar acıklı bir hikaye ki.
Toparlıyorum. Kuru Kadı gittikçe öyle perişan bir hal alır ki artık onu kadılık da yaptırmazlar. Meczup hale gelmiş bir kişi olarak bırakırlar. Burası çok çarpıcı. 12 sene sonra Ömer Seyfettin'in yazısıyla okuyalım. 12 sene sonra Zigetvar'ın zaptı akşamı yaralılar toplanırken, biliyorsunuz meşhur Zigetvar seferini, savaşını geçen hafta anlatmıştık. Yaralılar toplanırken meşhur kahraman Deli Hüsrev'in bir gülleyle parçalanmış naaşı yanında uzun boylu, o Delusev'in bu parçalanmış bedeninin yanında uzun boylu, ak saçlı, ak sakallı, yeşil cübbeli bir şehit buldular. Kıbleye karşı yüzü koyun uzanmış yatan bu şehidin büyük yeşil sarığı henüz bozulmamıştı. Üzerinde hiçbir silah yoktu. Yarası neresinden olduğu belli değildi. Günlerce süren muhasara esnasında hiç kimse böyle bir adam görmemişti. İnceden inceye tahkikat yapıldı, inceleme yapıldı, soruşturma yapıldı. Kim olduğu bir türlü anlaşılamadı. O vakit birçok gazilerin gayb ordusundan imdata gelmiş bir deli sandıkları bu şehit. Acaba Girişgal palangasının o eski mensup karısı mıydı? Destan bu kadar Mustafa.
Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Mustafa Hatipler hocamız büyük bir fedakarlıkla yayınımıza katılıyor. Boğazından rahatsız. Buna rağmen çok güzel okudunuz, çok güzel anlattınız bize o durumları. Destanların bir millet için büyük bir önemi var. İşte Deli Hüsrev'i konuştuk, Deli Mehmet'i, Kuru Kadı'yı konuştuk. Hepsine rahmet olsun. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ayarim. söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Bugün çok güzel bir kitabı konuşacağız. Kitabın ismi Çocuklarım. Bu kitabın yazarı şu anda telefon attığımızda sosyal hizmet uzmanı ve yazar Hulusi Armağan Yıldırım. Sayın Yıldırım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba efendim, hoş bulduk.
Kaleminize sağlık. Yeni kitabınız çıktı Çocuklarım, Bir Dosya Bir Hayat. Bundan önce de iki kitabınız vardı. Onlar da çok güzel kitaplardı. İnşallah sizinle bu hafta Çocuklarım kitabını konuşacağız. Ancak Çocuklarım kitabına geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz.
Efendim, ben Hulusi Armağan Yıldırım. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunuyum. Uzun yıllar eski Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yetiştirme yurtları, çocuk yuvaları, huzur evleri gibi kurumlarında hem sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptım, hem de idareci olarak görev yaptım. Tabii o görev yaptığımız yıllarda binlerce çocukla temasımız oldu, onlarla görüşmelerimiz oldu. Dolayısıyla da pek çok hayat öykü biriktirdik. Hı hı. O öyküleri kaleme alalım istedik. Öylelikle bu kitaplar meydana gelmiş oldu.
Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Bu konuda kitap yazdığınız için ben size ayrıca teşekkür ederim. Sizin Zor Çiçekler ve Benim Yıldızlarım adında da iki kitabınız var.
Evet.
Çocuklarım kitabı da bakma imkanım oldu, okuma imkanım oldu kitaba. Sacit hikayesi benim çok dikkatimi çekti. Çok duygulandım. Sacit'i de konuşmak istiyorum sizinle inşallah, ama şöyle diyorsunuz. İnsan bir çocuk gördüğünde kendi çocukluğunu hatırlar aslında. Onun masum, içten, saf halleri bizleri o zamana götürür. Birden çocuksu bir hal gelir bize, maskelerimizi atar, onunla oyuna dalarız. Sonra yeniden hayata döndüğümüzde bakarız ki maskelerimiz hemen takılmıştır. Bakarsanız bu kitap, niceleri gibi sevgimizi bekleyen bu çocuklarımızı anlamanın ilk adımı olur. Siz de bilirsiniz ki uzun bir yürüyüş ilk adımla başlar. Böyle diyorsunuz.
Evet, evet.
Bu kitap nasıl ortaya çıktı?
Bu tabii çocuklarım bir dosya bir hayat adından da anlaşılacağı gibi bizim bu çocuk yuvalarımızda, yetiştirme yurtlarımızda büyüttüğümüz çocuklarımız var. Bir şekilde ebeveyn bakımından yoksun olarak büyüyen çocuklar. Hı hı. Yani ya annesi hayatta yok, ya babası yok, ya da hem annesi hem babası yok. Korunmaya muhtaç duruma gelmiş. Bu çocuklarımızı biz devlet koruması altına alıyoruz ve bu kurumlarımızda o çocuklarımıza bakım hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bu çocuklarımız aslında anne babası biz oluyoruz kurumlarımızda. Oradaki görevli uzman, hemşire, öğretmen onların annesi ya da babası oluyor ve grup sorumlusu olarak o çocukların başında o çocukların eğitiminden ve sosyal hayata adaptasyonu ile ilgili işlemleri yürüten görevliler. Tabii biz de çalıştığımız dönemde bu çocukların başında hem sosyal hizmet uzmanı olarak bulunduk, hem de idareci olarak bulunduk. Bir çocuk, normal ev ortamında bir çocuk, bir ailesinden neler bekliyorsa, neler istiyorsa o taleplerini de bizden istiyordu bu çocuklarımız. Dolayısıyla hayatın her alanında bu tür talepleriyle karşılaşıyorduk. Çeşitli sorunlar, ailevi sorunlar, okuluyla ilgili sorunlar, İşiyle ilgili sorunlarla karşılaştığında ilk başvuracak kişi biz oluyorduk. Hı hı. Dolayısıyla da her konuda bize geliyorlardı, o sorunlarını anlatıyorlardı. Biz de kendi imkanımızla o çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyorduk. Tabii bunların içerisinde duygusal sorunları da olan oluyor. Uyum sorunu olanlar, okula uyum sorunu olanlar ya da ailesinde yaşadığı travmayı atlatamayan çocuklarımız da oluyordu. Onlarla ilgili yaşadıklarımızı, duyduklarımızı bu kitapta derc etmeye çalıştık. Tabii çok da özel hayatlarına girmeden onların duygu durumlarını anlatmaya çalıştık. Aslında kitapta bizim korumaya muhtaç çocuklarımızı anlattık ama her anne babanın kendi çocuğunu yetiştirirken yaşadığı sorunlar da benzeri sorunlar. Kitapta biraz da çocuklarla iletişimin nasıl olması gerektiğini de ben öykülerin içerisinde vermeye çalıştım. Okuyucularımız hani kitabı okurken o gözle okumalarını ben tavsiye ederim. Çünkü genelde bütün sorunlar, anne baba ile çocuk arasındaki sorunlar ya da çocukla öğretmen okul arasındaki sorunlar hep genelde temel bazı yanlış anlamalardan kaynaklanan sorunlar. Bu kitapta o sorunları nasıl çözdüğümüzü de örnekleriyle anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de o gözle okumalarını ben tavsiye ediyorum okuyucularımıza.
Sayın Yıldırım, bu kitap Trend Yayın Evi'nden çıktı. Onu da vurgulamak isterim. Evet. Aynı zamanda bu kitabı aldığımızda bu çocuklarımıza da katkıda bulunuyoruz, değil mi?
Evet, bu çocuklarımız biz hala her gün bana birkaç çocuğumuz gelir. Mesela bugün de Erzurum'dan iki gencimiz geldi. Yetiştirme yurdundan mezun iki gencimiz. Burada bir sorunları varmış. Yani işleriyle ilgili sorunları. Onu sormak üzere geldiler. Gelen çocuklarımıza biz tabii hem ekonomik olarak destek sunmaya çalışıyoruz. Bazen de rehberlik ediyoruz. Bazen kalacak yer temin ediyoruz. Neticede biz anne babayız onun için. Anne baba nasıl kendi yetiştirdiğimiz çocuğu 18 yaşını doldursa bile bırakmıyoruz, değil mi? Onunla ilgileniyoruz. Dolayısıyla o çocuklar da bizi anne baba yerine koyduğu için herhangi bir sorunla karşılaştığında mutlaka bize geliyor. Biz de ona hem ekonomik olarak destek vermeye çalışıyoruz hem de sosyal olarak, manevi olarak destek vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da o babalık görevi ömür boyu devam eden bir görev.
Evet.
O yüzden de öyle bir sosyal sorumluluğu da yapmaya çalışıyoruz.
Şimdi kitabın içerisinde pek çok hikaye var, yaşanmış hikaye. Şöyle başlıkları başlarken, fotoğraf bize ne anlatır? Sessiz çığlık, annem nerede hocam? Bu haberi sen ver, Muhsinler, mühlet, nereye bakayım? Hocam annemi öldürdün, ön yargı, gönüllü anneler, unutur mu hocam, suçlu kim? Bir lider doğuyor, üç güzel huy, senin çöpün bizim ihtiyacımız, bombacı ve son söz.
Evet.
Hocam bunun içerisinde Sacit'in hikayesinin anlatıldığı sessiz çığlık hikayesi. Benim çok ilgimi çekti, çok duygulandım. Sacit'i merak ediyorum. Sacit'i sizin dilinizden dinleyebilir miyiz?
Tabii. Sacit bizim yetiştirme yurdumuza 12 yaşında gelen bir çocuğumuzdu. Aslında hayatı hep yuvalarda geçen bir çocuk. Yani anne baba, annesi onu doğum esnasında annesi vefat etmiş. Dolayısıyla da hiç anneyi tanımamış bir çocuk. Dolayısıyla da Sacit yoğun anne özlemi çeken bir çocuğumuz. Dolayısıyla da kurumdaki anne figürü olan personele karşı da çok ilgili. Yani oradaki hemşire personele, bayan öğretmenlere, bayan sosyal hizmet uzmanlarına hep bir ilgisi var. Tabii bu ilgi dokunma ihtiyacı. Çünkü temel dokunma ihtiyacı, çocukların en büyük temel dokunma ihtiyacı anne ile kurulan bir bağla mümkün oluyor. Bu Sacit de annesi doğum esnasında öldüğü için o dokunma ihtiyacı karşılanmadan hayatını sürdüren bir çocuk. Dolayısıyla da yoğun bir şekilde anne özlemi çekiyor. Bize de bir hemşire başka bir kurumdan nakil gelmişti. Tabii bir gün hemşirenin yanına gidiyor ve hocam kolum çıktı diyor. Tabii hemşire onunla ilgileniyor ve hastaneye götürüyor. Röntgen filmini çektiriyor. Ve röntgende bir şey çıkmayınca hemşire çok üzülerek gelmişti bana. Hocam çocuk beni kandırdı, bana yalan söyledi demişti. Ben de olur öyle şeyler deyip geçiştirmiştim. Tabii işte bir 15-20 gün sonra yeniden bu sefer kolum kırıldı diye bir daha gelmişti. Bu sefer hemşire tekrar hastaneye götürüyor. Yine film çektiriyor ve yine bir şey çıkmıyor. Tabii hemşire arkadaş böyle hıçkırıklarla ağlayarak odama gelmişti. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir kurum? Ben işte buradan ayrılmak istiyorum gibi böyle çok böyle hayal kırıklığına uğramış bir vaziyetteydi. Çok kötüydü. Ben de biraz onu teselli etmek adına dedim ki yani sen bir zihnini yokla, bu çocukla ilk işte kolum çıktı dediğinde ne yapmıştın, bir zihnini yokla dedim. Dedik hocam yani çok bir şey yapmadım. Ah yavrum işte neresi oldu bakalım bir göreyim deyip elini okşadım. Bir de çıktı dediği yeri öptüm dedi. Sonra dedim ikincisinde nasıl oldu? İkincisinde dedi yine böyle geldiğinde ben yine elini kolunu okşadım. Bak şimdi hadi beraber gidelim hastaneye dedim. Götürdüm dedi. Dedim ki bak işte ama dedi bu bana böyle yaptı bu çocuk işte. Beni bana yalan söyledi diye. Dedim ki bak bu çocuğumuz annesi doğum esnasında ölen bir çocuk. Yoğun bir anne özlemi var. O aslında sana dokunmak istemiş. Sen dedim bu yani sana hemşireyle bir iletişim kurabilmesi için bir sağlık sorunu olması lazım. Öbür türlü hemşireyle bir iletişimi yok. Beyaz bir yalan uyduruyor. Kolum çıktı diyor ya da kolum kırıldı diyor. O zaman sen ilgileneceksin. O yüzden de bir sağlığıyla ilgili bir yalan uydurma zorunda kalıyor. Sen dedim onu yalan söyleme zorunda bırakma. Sen zaman zaman odana davet et. Ve dedim ona biraz dokunmaya çalış. Yani bir şeyi vesile kılarak. Onu anlattığım bir öykü. Aslında bütün çocuklarda olan o ihtiyaç o çocuğumuzda hiç gündeme gelmeyince bu çocuğumuzun yalan söylemeye maalesef mecbur kılmış. Bunu anlattığım bir öykü. Hı hı. Tabii öykünün içerisinde bunu daha farklı bir dilde anlatıyorum. Yani bir anne içinde ya da bir bizim çocuklarla çalışan personeller de hani öyküleri bu gözle okurlarsa istifade edeceklerini düşünüyorum.
Şimdi yapımcı arkadaşlarımızla bu hikayeyi okuduk, çok etkilendik. Şunu merak ettik. Sacit şu anda kaç yaşında, neler yapıyor?
Tabii Sacit şimdi yurttan ayrılan bir kurumda çalışan bir çocuğumuz. Ben tabii onların o yaşam dilimindeki bir benim de ya da oradaki hemşireyle yaşadıkları kısa bir hani kısmını anlatıyorum. Aslında her çocuğumuzun benzer hikayeleri var. İşte mühlet yazısında öyküsünde yine bizi işte ölümle tehdit eden bir çocuğumuz. Hani bir yanlış bir davranışına kızdığımız için onu anlattığımız ve çok ilginç sonucu da çok ilginç bir öykü. Yine hepsinde bir iletişim var. Yani çocuklarla iletişimi anlattığım. Mesela nereye bakayım diye isimli öykü. Hı hı. Bir ruhsal engelli bir çocuğumuzun hayata bakış açısını anlatan bir öykü. Mesela o öyküyü insan okuyunca yani ruhsal engellilere bakış açısını gerçekten değiştirebilecek bir öykü. Yine fotoğraf bize neyi anlatır öyküsü de yine kurumlarda görsel kayıt tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlattığım o da ilginç bir öykü. Yine bu haberi sen ver öyküsünde de babası ölen bir çocuğa o haberi verme görevi bana verilmişti. Onu anlattım. O da çok değişik. Yani bir çocuğu teselli etmek için hani bir kayıpla karşılaştığında, ailesinden birisinin kaybıyla karşılaştığında o çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattığım o da değişik bir öykü.
Evet. Her biri tabii ki çok değerli hikayeler ama biz de ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Onları da konuşmak isterdim sizinle ama şöyle diyelim, inşallah Allah kısmet ederse başka bir programda bunları da konuşalım.
İnşallah hocam. İnşallah.
Çok yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde sosyal hizmet uzmanı ve yazar Hulusi Armağan Yıldırım bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Çocuklarım kitabı üzerine sohbet ettik. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.